Ayrı bir miyede, casuslar mücadelesi, John le Carre, sayfa 258. Rostock'taki Vopos çavuşu Ayze'yi kaldırdı. Yaşını başını almış ve saçları ağarmaya başlamış biriydi ve dalgın görünüyordu. Bir dakika kadar karşı tarafı dinledi, sonra başka bir hatta geçip bir numara çevirmeye başladı. Bir çocuk olmalı diye söyleniyordu numarayı çevirmeye devam ederken. ''Hangi frekans olduğunu söylemiştin?'' diye sordu. Diğer telefonu kulağına yaklaştırdı ve hızlı hızlı konuşarak frekansı 3 kez tekrar etti. Sonra kalkıp yan barakaya geçti. ''Whitmer'ın nöbeti 1 dakika sonra bitiyor.'' dedi. ''Bir frekans ihlali saptamışlar. Hala duyabiliyor musunuz onu?'' Onbaşı başını salladı. Çavuş kulağına başka bir kulaklık geçirdi. ''Bir amatör olamaz.'' diye mırıldandı. ''Yönetmelik ihlali yapıyor.'' ''İyi de bu kim? Aklı başında hiçbir ajan böyle bir mesaj göndermez. Yakın frekanslar ne? Askeri mi, sivil mi?'' ''Askeri frekanslara yakın, çok yakın.'' ''Bu çok garip.'' dedi çavuş. ''Bu şeye benziyor değil mi? Savaşta kullandıkları yönteme.'' Onbaşı hala dönmekte olan bantlara gözlerini dikmişti. ''Mesaj göndermeye devam ediyor, dörtlü gruplar.'' ''Dörtlü mü?'' Çavuş çok zaman önce gerçekleşen bir olayı hatırlamak için zihnini yokluyordu. ''Tekrar duyayım şunu, şu budalayı tekrar dinleyelim. Bir çocuk kadar yavaş.'' Bu ses hafızasında sanki bir şeyleri harekete geçirmişti. Önemsenmeyen boşluklar, aşırı kısa tutulan noktalar, bu eli bir yerden, savaş sırasında bulunduğu bir yerden tanıdığına yemin edebilirdi. Belki Norveç'tendi. Ama hatırladığı el bu kadar yavaş değildi. Hiç kimse bu kadar yavaş olamazdı. Yok, Norveç değildi. Fransa'da mıydı? Belki de hayal gücü onu yanıltıyordu. Evet, öyle olmalıydı. Veya ihtiyar bir adam kadar yavaş, dedi onbaşı. Telefon çaldı. Çavuş 1 dakika boyunca karşıyı dinledi. Sonra asfalt patikada elinden geldiğince hızlı koşmaya çalışarak subay gazinosuna gitti. Rus yüzbaşı bira içiyordu, ceketini sandalyenin arkasına atmıştı ve canı çok sıkkın görünüyordu. ''Bir şey mi istedin çavuş?'' ilgisiz bir tavrı vardı. ''O geldi, bize bahsettikleri adam, şu çocuğu öldüren adam.'' Yüzbaşı hemen elindeki birayı bıraktı. ''Onu buldunuz mu?'' ''Bir frekansı kullandığını tespit ettik, Whitmer ile. Dörtlü gruplar gönderiyor, eli çok yavaş. Bölge Kalkstadt, bizim frekanslardan birine yakın.'' Zommer iletiyi kaydetti. Tanrım, dedi sessizce. Çavuş kaşlarını çattı. Neyi araştırıyor ki? Onu niye buraya gönderdiler diye sordu çavuş. Yüzbaşı ceketinin düğmelerini ilikliyordu. Bunu Leipzig'dekilere sormalısın. Belki onlar biliyorlardır. 21. kısım. Saat çok geç olmuştu. Kontrolün şöminesindeki ateş gayet güzelce yanıyordu ama o kadınsı bir huysuzlukla közleri itekleyip duruyordu. Geceleri çalışmaktan nefret ederdi. ''Seni bakanlığa çağırıyorlar.'' dedi rahatsız olmuş bir şekilde. ''Sabaha kadar işimiz var yani. Bu berbat bir şey. Perşembe günleri herkes niye bu kadar heyecan peşine düşüyor anlamıyorum.'' ''Bu tarz heyecanlar hafta sonunu ziyan eder.'' Maşayı yerine koydu ve masasına geri döndü. Kötü durumdaymışlar. Aptalın biri bir bardak suda fırtına koparıyor. Gece vakitleri insanlarda çok tuhaf etkiler yaratabiliyor gerçekten. Telefonlardan nefret ediyorum. Önünde bir sürü telefon duruyordu. Smiley ona bir sigara uzattı ve uzuvlarının yaptığı hareketlerden kendisi sorumlu değilmiş gibi bir tavırla pakete hiç bakmadan kendisine de sigara çıkarıp yaktı. ''Hangi bakanlık?'' diye sordu. ''Leclerc'in ki, ne olup bittiği hakkında bilgin var mı?'' ''Smiley, evet.'' dedi. ''Senin yok mu?'' ''Leclerc çok saygısız. Evet, onu saygısız bulduğumu kabul ediyorum. Sürekli bir rekabet içinde olduğumuzu düşünüyor. Onun o korkunç milisleriyle ne işim olur ki? Seyyar çamaşırhaneler gibi Avrupa'yı temizlemeye çalışıyorlar. Leclerc de onu piyasadan silmek istediğimi sanıyor.'' ''Peki istemiyor musun? O pasaportu niye iptal ettik?'' ''Ne aptal bir adam, aptal saygısız bir adam. Peki Haldane nasıl Tonga'ya bastı ki?'' O bilinçli bir adamdı. Bize benzer aslında. Bununla yaşamayı öğrendi. Ah tanrım, bu taş bana mı atıldı? Bakanlık ne istiyor diye aniden sordu Smiley. Kontrol eline bazı kağıtları alıp havada salladı. Bu Berlin'den gelen şeyleri gördün mü? Bir saat kadar önce geldi. Amerikalılar frekansa bir sızıntı yapıldığını tespit etmişler. Dörtlü gruplar gönderiliyormuş. İlkel bir kodlama metodu. Bunun Kalkstadt bölgesinden geldiğini söylediler. Orası da neresi? Rostock'un güneyinde bir yer. Mesaj aynı frekans üzerinden 6 dakika boyunca gönderilmiş. Başta bir amatör olduğunu düşünmüşler. Kullanılan cihaz savaşta kullanılan eski modellerden biriymiş. Size ait olabilirler mi diye sordular. Sen ne cevap verdin diye sordu kontrol telaşla. Hayır dedim. Umarım öyledir güzel tanrım. Çok endişeli görünmüyorsun dedi Smiley. Kontrol eski zamanlardan bir şey hatırlamış gibiydi. Leclerc'in Lübeck'te olduğunu duymuştu. Artık orada güzel bir kent var. Lübeck'e bayılırım. Bakanlık seni hemen görmek istiyor. Ben de gideceğini söyledim. Bir toplantı yapacaksınız. Sonra açık bir dürüstlükle ekledi. Yapmak zorundasın George. Aptal durumuna düştük. Doğu Alman gazeteleri bas bas bağırıyor. Barış konferansları ve sabotaj çığırtkanlıkları yapıyorlar. Telefonlardan birini dürtükledi. Bakanlık da aynı durumda. Tanrım, şu devlet memurlarından nasıl nefret ediyorum. Smiley ona şüpheli bir ifadeyle baktı. Onları durdurmalıydık dedi. Konu hakkında yeterince bilgi sahibiydik. Elbette bunu yapabilirdik dedi kontrol sakin bir ifadeyle. Niye yapmadığımızı biliyor musun? Basit, aptalca bir Hristiyan hayırseverliği yüzünden. Savaş oyunu oynamalarına izin verdik. Şimdi gitsen iyi olur. Ve Smiley, evet, nazik ol. Sonra sesine gülünç bir ifade verdi. Her ne olursa olsun onların Lübeck'te olmalarına imrendim. Orada şu meşhur restoran vardı değil mi? Neydi adı? Thomas Mann'ın yemek yediği yer. Çok ilginç. Öyle bir şey yok dedi Smiley. Senin dediğin yer bombalandı. Smiley hala çıkmamıştı. Merak ediyorum da dedi. Bana asla söylemeyecektin değil mi? Sadece merak ediyorum. Kontrole bakmıyordu. Sevgili George, sana ne oldu böyle? Bu işi onlara verdik. İptal edilen o pasaport, hiç ihtiyaçları olmayan bir kurye hizmeti, ahı gitmiş, vahı kalmış bir telsiz cihazı, belgeler, sınır raporları. Berlin'e onu dinlemelerini söyleyen kim? Hangi frekanslar olduğunu onlara kim söyledi? Leclerc'e kristalleri de verdik değil mi? Hristiyan hayırseverliği bu mu? Basit, aptalca bir Hristiyan hayırseverliği ha? Kontrol şok olmuştu. Şimdi ne yapmamızı öneriyorsun? İğrenç bir şey bu. Kim böyle bir şeye tenezzül edebilir? Smiley paltosunu giyiyordu. İyi geceler George dedi kontrol. Bu kadar hassasiyet onu yormuş gibi sertçe. Şimdi git ve onlarla aramızdaki farkı unutma. Ülkenin sana ihtiyacı var. Ölmeye bu kadar meraklı olmaları benim suçum değil. Şafak sökmüştü ama Lizer hiç uyumamıştı. Yıkanmak istiyordu ama koridora çıkmaya cesaret edemiyordu. Hareket etmeye bile cesareti yoktu. Onu arama ihtimallerine karşılık oradan normal bir şekilde çıkıp gitmeliydi. Sabah olmadan otelden sıvışmalıydı yani. Ona asla koşmamasını, kalabalığın içinde yürümesini tembih etmişlerdi. Saat 6 gibi gidebilirdi. Bu yeterince geç bir saatti. Elinin tersiyle çenesine dokundu, sakalı uzamış ve diken gibi batmaya başlamıştı. Aynı zamanda acıkmıştı ve ne yapacağını bilmiyordu. Ama bildiği bir şey vardı, o da koşmaması gerektiğiydi. Yatakta dönerek pantolonunun bel kısmından bıçağını çıkardı ve gözlerinin hizasına getirerek ona baktı. Titriyordu, ateşi çıkıyor gibiydi ve alnında bu ateşin garip sıcaklığını hissedebiliyordu. Bıçağa baktı ve daha önce yaptıkları arkadaşça samimi konuşmaları hatırladı. Baş parmak üstte, bıçak yere paralel, kolunun alt kısmı dümdüz olacak. Çık git demişti o ihtiyar. Belki iyisin belki de kötü, her ikisi de tehlikeli. İnsanlar kendisiyle böyle konuştukları zaman bıçağı nasıl tutmalıydı? Çocuk karşısındayken tuttuğu gibi mi? Saat 6 olmuştu. Yataktan kalktı. Bacakları kas katı kesilmiş ve ağırlaşmıştı. Sırt çantasını taşımaktan dolayı omzu hala sancıyordu. Elbisesinde çam ve yaprak gübresi kokusu olduğunu fark etti. Pantolonuna yapışmış, yarı yarıya kurumuş çamuru temizledi ve yanına aldığı yedek ayakkabıları giydi. Merdivenlerden aşağı indi ve para ödeyebileceği birisi var mı diye etrafına bakındı. Yeni ayakkabıları ahşap zemin üzerinde gıcırdıyordu. Beyaz önlük takmış yaşlı bir kadın vardı ve kadın bir yandan ayıkladığı mercimekleri bir kaseye döküyor, bir yandan da kediyle sohbet ediyordu.
''Borcum ne kadar acaba?''
''Önce formu doldur.'' dedi yüzünü ekşiterek. ''İlk yapman gereken şey bu, bunu geldiğinde yapmalıydın.''
''Özür dilerim.''
Ona söyleniyordu ama sesini yükseltmeye cesareti yok gibiydi.
''Bir kente gelip orada kaldığında durumu polise bildirmemenin yasak olduğunu bilmiyor musun?''
Sonra onun yeni ayakkabılarına baktı.
''Yoksa başının derde girmeyeceğini düşünecek kadar zengin misin?''
''Özür dilerim.'' dedi Lizer yine. ''Bana formu verin de ben doldurayım. Zengin de değilim.''
Kadın sustu ve dikkatini yine mercimeklere verdi.
''Nereden geliyorsun?'' diye sordu.
''Doğudan'' dedi Lizer.
Aslında güneyden, Magdeburg'dan veya batıdan, Wilmsdorf'tan demek istemişti.
''Geçen gece bunu bildirmeliydin, şimdi çok geç.''
''Ne ödemem gerekiyor?''
''Ödeyemezsin'' diye cevap verdi kadın. ''Boş ver, formu doldurmadın. Seni yakalarlarsa ne diyeceksin?''
''Bir kızla yattığımı söylerim.''
''Dışarıda kar yağıyor'' dedi kadın. ''Güzel ayakkabılarına dikkat et.''
Yoğun bir şekilde yağan kar rüzgarla birlikte ümitsizce oradan oraya savruluyor, siyah kaldırım taşlarının arasındaki boşlukları doldurup evlerin dış ceplerine çarpıyordu. Doğaya faydası olmayan, düştüğü yerde hemen eriyen türde bir kardı bu. Friedensplatz'ı geçtikten sonra karşısına yeni bir sitenin yanındaki boş arazi inşa edilmiş, 6 veya 7 katlı sarı renkte bir bina çıktı. Balkonlardaki çamaşır askıları bile karla kaplanmıştı. Merdivenleri yemek ve Rus benzininin kokusu silmişti. Kızın dairesi 3. kattaydı. Bir çocuğun ağladığını ve bir radyonun çaldığını duydu. Bir an geri dönüp gitmeyi düşündü çünkü onlar için tehlike arz ediyordu. Zili kızın dediği gibi 2 kez çaldı. Kız kapıyı açtı, yarı uykuluydu. Pamuklu geceliğinin üstüne yağmurluğunu geçirmiş ve hava soğuk olduğu için de yaka kısmını elleriyle iyice kapatmıştı. Onu gördüğünde ilk önce karşısındaki sanki kötü bir haber getirmiş gibi ne yapacağını bilemedi ve tereddüt etti. Lizer tek kelime etmeden elinde valiziyle öyle durup bekledi. Kız başıyla bir işaret yaparak onu içeri çağırdı. Lizer koridorda onu takip etti ve kızın odasına girdiğinde sırt çantasıyla valizini bir köşeye bıraktı. Duvarlar seyahat posterleriyle çölleri, palmiye ağaçlarını ve tropik bir deniz üzerindeki ayı gösteren resimlerle kaplıydı. Yatağa gittiler ve kız iri gövdesiyle üzerine uzandığında onun hafifçe titrediğini hissetti. Herhalde korkudandı.
''Uyumak istiyorum'' dedi Lizer. ''Önce biraz uyumama izin ver.''
Rus yüzbaşı Wilmsdorf'ta bir motosiklet çalmış ve istasyonda Friedrich hakkında sorular sormuş. ''Şimdi ne yapacak?'' dedi.
''Bu gece başka bir mesaj daha iletecektir.'' diye cevap verdi çavuş. ''Söyleyeceği bir şey varsa tabii.''
''Aynı saatte mi?''
''Elbette ki hayır. Aynı frekansta da olmaz. Aynı yerde olmayacaktır. Whitmar'a, Langdorn'a veya Volgen'a gitmiş olabilir. Rostock'a bile gitmiş olabilir.'' Ya da burada kalır ama başka bir eve geçer veya hiç mesaj göndermez.
Ev mi? Bir casusu kim evine alır ki?
Çavuş sen alabilirsin mesela der gibi omuz silkti. Atılan taşın farkına varan yüzbaşı,
bir ev olduğunu nereden biliyorsun? Niye bir orman veya arazi değil, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sordu.
Çok güçlü bir sinyal, güçlü bir cihaz. Bir bataryayla bu çeşit bir sinyal elde edemez. Ayrıca böyle bir bataryayı da yanında taşıyamaz. Şehir şebekesini kullanıyor.
Şehrin etrafını çevirin dedi yüzbaşı. Her evi arayın.
Onu canlı istiyoruz. Çavuş ellerine bakıyor. Siz onu canlı istiyorsunuz.
Peki ne yapmamız gerekir diye ısrar etti yüzbaşı.
Onun mesaj göndermesini sağlamalıyız.
Yapılacak ilk şey bu. Sonra da kentte kalmasını sağlamamız lazım. İkinci şey de bu.
Yani?
Hızlı hareket etmemiz lazım diye fikrini açıkladı çavuş.
Yani?
Şehre destek asker getirin bulabildiğiniz kadar. En kısa sürede. Zırhlı birlikten olur, piyade olur fark etmez. Biraz hareket yaratmamız gerek. Onun dikkat kesilmesini sağlamalıyız ama çok çabuk.
Yakında gitmem gerek dedi Lizer. Burada kalamam. Bana biraz kahve yap sonra da gideyim.
Kahve mi?
Param var dedi Lizer. Sanki sahip olduğu tek şey oymuş gibi. İşte burada. Yatağa tırmandı. Ceketinden cüzdanını aldı ve hazinesinden 100 marklık bir banknot çıkardı.
Onu kendine sakla.
Kız cüzdanı aldı ve küçük bir kahkaha atarak yatağın üstüne boşalttı. Aklı başında biri olmadığı izlenimini veren tatsız, cilvebaz tavırları ve cahilliğin getirdiği bir sabırsızlığı vardı. Lizer parmağını onun çıplak omzunda gezdirirken kayıtsızca onun ne yaptığını seyrediyordu. Kız sarışın bir kadına ait olan fotoğrafı eline aldı.
''Bu kim? Adı ne?''
''O aslında var olmayan biri.'' dedi. Mektupları buldu ve birini yüksek sesle duygusal satırlara gülerek okudu.
''Kim bu?''
satışmaya devam ediyordu. ''Kim bu?'' ''Sana söyledim, öyle biri yok.''
''O zaman bunları yırtabilir miyim?''
Mektuplardan birini onu kızdırmak ister gibi eline aldı ve karşı çıkmasını bekledi. Lizer hiçbir şey demedi. Kız mektubu birazcık yırttı. O arada hala ona bakıyordu. Sonra tamamen parçalarını ayırdı. Ardından ikinci, sonra da üçüncü mektubu yırttı. 8-9 yaşlarında gözlüklü küçük kızın resmini bulunca ona yine
''Bu kim? Senin çocuğun mu? O mevcut mu peki?'' diye sordu.
''Hiç kimse, kimsenin çocuğu değil. Sadece bir fotoğraf.'' Kız onu da yırttı ve parçaları teatral bir tavırla yatağın üstüne savurdu. Sonra onun üstüne çıkarak yüzünü ve boynunu öpmeye başladı.
''Sen kimsin? Senin adın ne?''
Tam ona söyleyecekken kız onu itti.
''Hayır'' diye bağırdı. ''Hayır.'' Sonra sesini alçalttı. ''Seni hiçbir şeyin olmadan istiyorum. Her şeyden uzak olmak istiyorum. Sadece sen ve ben. Kendi adlarımızı yaratacağız, kendi kurallarımızı koyacağız.'' Başka hiç kimse olmayacak, hiç kimse. Baba olmayacak, anne olmayacak. Kendi gazetelerimizi, kimlik kartlarımızı, kendi karnelerimizi kendimiz basacağız. Kendi insanlarımızı kendimiz yaratacağız.
Fısıldıyordu ve gözleri parlıyordu.
Sen bir casussun dedi dudaklarını kulağına dayayarak. Gizli ajansın, bir silahın var.
Bıçak daha sessizdir dedi. Kız güldü, sonra tekrar tekrar güldü. Ta ki omuzlarındaki çürükleri fark edene kadar. Bir çocuğun ölmüş bir şeye dokunması gibi büyük bir merakla çürüklere dokundu. Kız yağmurluğunun yakasını yine sıkıca kapatarak eline bir alışveriş sepeti alıp dışarı çıktı. Lizer da bu arada giyindi ve tıraş olup soğuk suyla yüzünü yıkadı. Sonra da lavabonun üzerinde duran biçimsiz aynaya gözlerini dikti ve yüzündeki çizikleri seyretti. Kız geri döndüğünde neredeyse öğlen olmuştu ve endişeli görünüyordu.
''Şehir askerlerle dolu. Orduya ait kamyonlar var her tarafta. Burada ne yapıyorlar ki?''
''Belki birini arıyorlardır.''
''Öylece oturmuş içki içiyorlar.''
''Ne tarz askerler bunlar?''
''Ne tarz olduklarını bilmem ama Rus askerleri. Nasıl anlatsam ki?''
Lizer kapıya doğru yürüdü. ''Bir saate kadar dönerim.''
''Benden kaçmaya çalışıyorsun.'' dedi kız ve çıngar çıkaracakmış gibi kolunu tutarak gözlerini ona dikti.
''Geri geleceğim, çok geç olmadan. Belki bu akşam gelirim ama eğer...'' ''Tehlikeli olur. Burada bir şey yapmam gerekir, tehlikeli bir şey.''
Kız onu öptü, küçük aptalca bir öpücüktü. ''Ben tehlikeyi severim.'' dedi.
''Johnson 4 saat var.'' dedi. ''Tabii hala yaşıyorsa.''
''Elbette ki yaşıyor.'' dedi kızgınlıkla Avery. ''Niye böyle konuşuyorsun?''
Haldane araya girdi. ''Aptal olma Avery, bu teknik bir terimdir. Ölü veya canlı ajanlar. Bunun onun fiziksel durumuyla bir alakası yok.''
Leclerc parmaklarını hafifçe masanın üzerine vuruyordu.
''Bence iyidir.'' dedi. ''Fred öldürülmesi zor bir adamdır, tecrübelidir.''
Anlaşılan o ki sabah onu kendine getirmişti.
Saatine baktı. Şu kurye hangi cehennemde anlamadım.
27. ayrımın sonu. Sayfa 267.